41. ayrım.
Kısım 4. 11 Temmuz, 30 Aralık. İsveç'te cinsel şiddete maruz kalan kadınların %92'si en son yaşadıkları cinsel şiddeti polise bildirmediklerini belirtiyorlar. 24. bölüm. 11 Temmuz Cuma, 12 Temmuz Cumartesi. Martin Wanger eğildi, Mikael'in ceplerini karıştırdı ve evin anahtarını buldu. Kapının kilidini değiştirtmeniz zekiceydi. Kız arkadaşın eve döndüğünde onunla ilgileneceğim. Mikael hiçbir şey demedi. Bir sürü ticari savaşa girmiş, tecrübeli bir pazarlıkçı olan Martin Wanger daha önceki blöfünü görmüştü. Niçin? Ne niçin? Bütün bunlar. Mikael başıyla odayı gösterdi. Martin eğilip Mikael'in çenesinden tutarak başını kaldırdı ve gözlerine baktı. Çünkü çok kolay, dedi. Kadınlar durmadan kaybolurlar. Hiç kimse onların yokluğunu hissetmez. Göçmenler, Rusya'dan gelen orospular, her yıl İsveç'ten binlerce insan gelip geçiyor. Mikael'in çenesini bıraktı ve ayağa kalktı. Sanki çok önemli bir gerçeği açıklamış gibi kurumluydu. Martin'in sözleri Mikael'e bir yumruk gibi gelmişti. Tanrım! Bu tarihi bir muamma değil. Martin bugün de kadınları öldürüyor ve ben tam olayın üstüne düştüm. Şu an bir misafirim yok ama sen ve Henrik bütün bir kış ve ilkbahar oturmuş çene çalarken burada bir kızın hapsedildiğini bilmek belki seni eğlendirir. Beyaz Rusyalı Irina adlı bir kızdı. Sen benimle yukarıda akşam yemeği yerken o bu kafeste kapalıydı. Hoş bir akşamdı değil mi? Martin Wanger masanın üzerine oturdu ve ayaklarını sallamaya başladı. Mikael gözlerini kapadı. Birden boğazında bir yanma hissetti ve zorla yutkundu. Cesetleri ne yapıyorsun?
Aşağıda. İskelenin yanında bir teknem var. Açık denize çıkıyorum. Babamın aksine ben hiçbir iz bırakmıyorum. Ama o da becerikliydi. Kurbanlarını İsveç'in değişik bölgelerinden seçti.
Yapbozun parçaları yerini bulmaya başlamıştı. 1949'dan 65'e kadar Gottfried Wanger, arkasından 1966'da Uppsala'da işlediği cinayetle işi Martin Wanger üstlenmişti.
Babana hayransın değil mi? Bu işi bana o öğretti. 14'üme bastığımda beni eğitti. Udevalla Lea Persson. Evet, o işe ben de katıldım. Yalnızca izledim ama ben de oradaydım. 1964 Saravit Röneberg. O zaman 16 yaşındaydım. İlk defa bir kadınla birlikte oluyordum. Gottfried bana nasıl yapacağımı gösterdi. Boğazını sıkarak öldürdüm.
Övünüyor. Aman tanrım, ne lanet bir aile.
Bizim ruh hastası olduğumuzu düşünüyorsun herhalde.
Martin omuzlarını silkti. Sen sıradan birisin Mikael. Tanrısal iradenin insanın yaşamı ve ölümü üzerinde kesin bir kontrolü olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum.
Kadınlara işkence edip öldürmekten zevk alıyorsun Martin.
Şirket patronu gözlerini duvardaki boş bir noktaya dikip bir süre düşündü. Sonra dudaklarında hoş bir gülümseme belirdi.
Ben öyle düşünmüyorum. Eğer içinde bulunduğum durumun entelektüel analizini yaparsam, tecavüzcü bir seri katilden daha çok seri rehinciyim ben. Yani diyebilirim ki ölüm suçumu gizlemenin doğal sonucu. Anlıyor musun?
Mikael nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Yalnızca başını salladı.
Benim davranışlarım elbette toplumun onaylayacağı şeyler değil. Ama benim suçum her şeyden önce toplumun geleneklerine karşı işlenmiş bir suç. Ölüm misafirliğin sonu oluyor. Misafirlerimden yorulduğumda baş gösteriyor. Onların hayal kırıklıklarını görmek çok büyüleyici bir şey.
Hayal kırıklığı.
Kesinlikle hayal kırıklığı. Beni hoşnut ederlerse hayatta kalacaklarını umuyorlar. Kurallarıma uymaya başlıyorlar. Bana güveniyor, benimle arkadaşlık kurmaya çalışıyorlar. Son anlarına kadar arkadaşlığın bir anlamı olmasını umuyorlar. Hayal kırıklığı, aldatıldıklarını anladıklarında birdenbire ortaya çıkıyor.
Martin Wanger masanın etrafından dolaştı ve gidip çelik kafese sırtını yasladı.
Küçük burjuva geleneklerine bağlı biri olarak senin anlayabileceğini hiç sanmıyorum ama birini rehin almayı planlamak çok heyecan verici bir şey. Ani bir istekle olmaz. Böyle davranan insanlar yakayı hemen ele verirler. Benim için birini rehin almak binlerce detayın hesaplanmasını gerektiren bir sanat. Avını iyi tanımalı ve hayatının haritasını çıkartmalısın. Kimdir? Hangi çevreden gelir? Ona nasıl ulaşılır? Bütün bunları hesaplarım. Gelecekte yapılacak bir polis araştırmasında ismimin ortaya çıkmaması için hiçbir iz bırakmadan avımla yalnız kalmak için ne yapmam gerekir? Yeter diye düşündü Mikael. Martin Wanger rehin alma ve cinayetlerden bahsederken neredeyse akademik bir tonda konuşuyordu. Bunlar seni ilgilendiriyor mu Mikael? Eğildi ve Mikael'in yüzünü okşadı. Dikkatli, neredeyse şefkatli bir okşamaydı. Bu işin yalnızca bir şekilde sonuçlanacağını biliyorsundur. Sigara içmemin bir mahsuru var mı? Bana da bir tane verebilirsin. Martin iki sigara yaktı ve birini Mikael'in dudaklarına tutuşturup. Bir nefes çekmesine müsaade etti. Teşekkürler, dedi Mikael alışkanlıkla. Martin yine bir kahkaha attı. Bak işte, daha şimdiden aşağılamanın prensiplerine sen de uymaya başladın. Senin hayatın benim elimde Mikael. Seni canım ne zaman isterse o zaman öldüreceğimi biliyorsun. Hayatının kalitesini yükseltme görevini bana devrettin. Bunu mantıklı bir gerekçe ve biraz iltifatla yaptın. Ödülünü alacaksın. Mikael'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Saat 11'i çeyrek geçe Lisbeth Salander şişede kalan son suyu da tepesine dikti ve bir sayfa daha çevirdi. Mikael'den farklı olarak bütün gün kendini kahveye boğmamıştı ama herhangi bir bağlantı bulunduğunda gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Klik! 2 saat boyunca Wanger şirketinin 4 bir tarafta çıkarttığı personel bültenlerini okuyordu. Ana bültenlerinin adı şirket haberleriydi ve üzerinde grubun logosu vardı. Ucu ok gibi uzanmış, rüzgarda dalgalanan İsveç bayrağı. Bu bültenin şirketin reklam bürosu tarafından hazırlandığı belliydi. Metin, çalışanların kendilerini büyük bir ailenin üyeleriymiş gibi görmeleri için kaleme alınmıştı. 1967 yılındaki spor tatilinde Henrik Wanger, şirketin ana merkezinde çalışan 50 kişiyi aileleriyle birlikte Harja Dalen kayak merkezine davet ederek büyük bir jest yapmıştı. Bu davet şirketin bir önceki yılı rekor karla kapatmasının ödülüydü. Şirketin PR bölümü de bu davete katılmış, fotoğraflar çekip röportajlar yapmıştı. Kayak pistinde çekilmiş, altlarına eğlendirici metinler yazılı bir sürü fotoğraf göze çarpıyordu. Birçokları barın etrafına dizilmiş, kahkahalar atıp içki bardaklarını havaya kaldırarak eğleniyorlardı. Henrik Wanger'in 40 yaşındaki Ulla Britt Mogren'e yılın personeli ödülünü verdiği 2 tane de yemekli tören fotoğrafı vardı. Kadına 500 kron zam ve cam bir kase verilmişti. Ödül töreni otelin terasında yapılmıştı. Fotoğrafta törene katılanlardan 20'si görülüyordu. Henrik Wanger'in hemen arkasında açık, uzun saçlı biri vardı. Omuzları yakalı bir mont giymişti. Bülten siyah beyaz basıldığı için yamaların rengi belli değildi ama Lisbeth bunun kırmızı olduğuna kalıbını basardı. Fotoğrafın altındaki metin ilişkiyi ortaya koyuyordu. En sağdaki Uppsala'da okuyan 19 yaşındaki Martin Wanger, daha şimdiden geleceğin şirket yöneticilerinden biri olacağı söyleniyor. Got you, parantez içinde, işte bu, dedi Lisbeth alçak bir sesle. Masa lambasını söndürdü ve bültenleri masanın üzerinde darmadağınık bırakıp kalktı. Şu bodil denilen sürtük toplasın. Yan kapıdan park alanına çıktı. Motorsikletine giderken arşivden ayrıldığını bekçiye söylemek için söz verdiği aklına geldi. Durup etrafa bir göz attı. Bekçi binanın öteki tarafındaydı. Bu da binanın etrafından dolaşmasını gerektiriyordu. Siktir et, dedi kendi kendine. Motorsiklete binmeden önce cep telefonundan Mikael'i aradı. Ama aboneye ulaşılamadığı cevabını aldı. Bununla birlikte Mikail'in saat 3:30'dan 9'a kadar en az 30 defa kendini aramış olduğunu fark etti. Son 2 saat hiç aramamıştı. Lisbeth misafir kulübesinin telefonunu çaldırdı ama oradan da cevap alamayınca yüze asıldı. Bilgisayar çantasını motosiklete sıkıca bağladı, kaskını taktı ve gazladı. Hedestad'ın girişinde endüstri bölgesindeki şirketin ana binasından Hattie Bay adasına geçmesi 10 dakikasını aldı. Mutfakta ışık yanıyordu ama kimse yoktu. İlk başta Mikael'in Dirk Frode'ye gitmiş olabileceğini düşünerek oraya doğru yöneldi ama daha köprüye gelmeden Dirk Frode'nin suyun öteki tarafındaki villasında ışık yanmadığını gördü. Kol saatine baktı, 11:40'ı gösteriyordu. Tekrar eve dönüp gardırobu açarak dışarıya yerleştirdiği güvenlik kameralarının yolladığı görüntüleri kaydeden PC'yi aldı. Bir süre neler olduğunu izledi. Mikael 15:32'de eve gelmişti. Saat 16:03'te bahçede kahve içiyordu. Bir haritayı inceliyordu. Bahçede oturduğu bir saatlik sürede 3 defa telefon açmıştı. Bunlar Lisbeth'in telefonundaki cevapsız aramaların saatiyle tutuyordu. Saat 17:21'de yürüyüşe çıkmış, 15 dakika sonra geri dönmüştü. Saat 18:20'de bahçe kapısına gitmiş ve köprüye doğru bakmıştı. Saat 21:03'te dışarı çıkmış ve geri dönmemişti. Lisbeth hemen bahçe kapısını ve yolu gözleyen kameralardan gelen görüntüleri izledi. Etrafta kimler dolaşmış görmek istiyordu. Saat 19:12'de Gunnar Nilsson evine gelmişti. Saat 19:42'de Östergard çiftliğine ait bir Volvo Hedestad'a doğru gitmişti. Aynı araba saat 20:02'de geri dönmüştü. Benzinlikteki dükkandan bir şey almaya gitmiş olmalılar. Daha sonra saat tam 21'de Martin Wanger'in arabası kameranın görüş alanına girene kadar hiçbir şey yoktu. Mikael evden ayrıldıktan 3 dakika sonra. Bir saat kadar sonra saat 21:50'de Martin birdenbire objektifin görüş alanına giriyordu. Evin girişinde bir dakika kadar duruyor, evi kolaçan ediyor ve sonra mutfak penceresinden içeri bakıyordu. Arkasından verandaya çıkıyor, kapıyı yokluyor, cebinden bir anahtar çıkartıp kapıyı açmaya çalışıyor ve kapı kilidinin değiştirildiğini fark ediyordu. Bir süre öylece dikildikten sonra dönüp gidiyordu. Lisbeth'in bedeninde soğuk bir ürperti dolaştı. Martin Wanger bir kez daha Mikael'i odada bırakıp çıkmıştı. Mikael çok rahatsız bir durumdaydı. Elleri arkasından kelepçelenmiş, boynuna dolanan zincirin uçları yerdeki bir halkaya bağlanmıştı. Parmaklarıyla kelepçeye dokunabiliyor ama onu çıkartamayacağını biliyordu. Kelepçe bileklerini öylesine sıkıyordu ki elleri uyuşmaya başlamıştı. Hiçbir şansı yoktu. Gözlerini kapadı. Martin Wanger'in ayak seslerini duyduğunda ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Mikael'in görüş alanına girdiğinde endişeli görülüyordu. ''Rahatsız mısın?'' ''Evet,'' dedi Mikael. ''Senin suçun, evine dönmeliydin.'' ''Niçin öldürüyorsun?'' ''Bu benim seçimim. Seninle bütün bir gece davranışımın ahlaki ve entelektüel boyutlarını tartışabilirim. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Şöyle bakmaya çalış.'' İnsan üzeri deri bir kabukla kaplı etten ve kemikten ibaret. Bir kısmı tarih kitaplarına geçer, bir kısmı da hiçbir iz bırakmadan ölür gider. Sen yalnızca kadınları öldürüyorsun. Bizim gibi katiller için öldürmek bir eğlencedir. Bu yalnızca bana özgü bir hobi değil. Biz hayatı mükemmel yaşıyoruz. Ama niçin Harriet, o kız kardeşindi? Martin'in yüz ifadesi birdenbire değişti. Bir adımda Martin'in yanına geldi ve saçlarını kavradı. ''Ona ne oldu? Ne demek istiyorsun?'' diye soludu Mikael. Saç köklerinde duyduğu acıdan kurtulmak için başını çevirmeye çalıştı. Zincir boynunu sıktığı için vazgeçti. ''Sen ve Salander ne buldunuz? Saçımı bırak da konuşalım.'' Martin saçını bıraktı ve sandalyeyi Mikael'in önüne çekip bacak bacak üstüne atarak oturdu. Birden bir bıçak çıkarttı ve Mikael'in bir gözünün altına dayadı. Mikael onunla göz göze gelmeye çabaladı. ''Harriet'a ne oldu?'' ''Anlamıyorum, onu da sen öldürdün sanıyordum.'' Martin Wanger gözlerini dikip uzun süre Mikael'e baktı. Sonra gevşedi. Ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı. Bıçağı yere koydu, bir kahkaha atarak Mikael'e döndü.
Harriet, Harriet, hep şu Harriet. Biz onunla konuşmayı denedik. Gottfried onu eğitmeye çalıştı. Onun da bizden biri olduğuna, kendi görevini kabullendiğine inandık. Ama o yalnızca sıradan bir kaltaktı. Onu kontrolüm altında tuttuğumu düşünüyordum ama o Henrik'e anlatmaya yeltendi. Ona güvenilmeyeceğini anlamıştım. Er ya da geç anlatacaktı. Ve sen de onu öldürdün. Öldürmek istedim. Öldürmeyi düşündüm ama geç kalmıştım. Adaya geçemiyordum. Mikael'in beyni bütün bu bilgileri kaydetmek istiyordu ama sanki ekranında Information Overload yazıyordu. Martin Wanger kız kardeşinin başına ne geldiğini bilmiyordu. Birden ceketinin cebinden telefonunu çıkardı, kontrol etti ve sandalyenin üzerine silahın yanına koydu. Artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Bu akşam senin şu anoreksik karganın da işini bitirmem gerek. Bir dolabı açtı ve bir ucu ilmikli ince deri bir kayış çıkarttı ve Mikael'in boynuna geçirdi. Mikael'i yere bağlayan zincirleri çözdü, ayağa kaldırdı ve iterek duvara dayadı. Deri kayışın ucunu Mikael'in başının üzerindeki bir halkadan geçirdi ve çekerek gerdi. Mikael ayak parmaklarının üzerine doğrulmak zorunda kaldı. ''Çok mu sıkıyor? Nefes alamıyor musun?'' Deri kayışı biraz gevşetti ve ucunu duvarın biraz aşağısındaki başka bir halkaya bağladı. ''Hemen boğulmanı istemiyorum.'' İlmik Mikael'in boynunu öyle sıkıyordu ki bir şey söylemesi imkansızdı. Martin dikkatle eserini incelemeye başladı. Birden Mikael'in pantolonunu çözdü ve külotuyla birlikte aşağı çekip ayaklarından çıkarttı. Dengesini kaybeden Mikael tekrar parmaklarının üzerine doğrulana kadar birkaç saniye kayışın ucunda asılı kaldı. Martin Wanger bir dolabı açtı ve bir makas çıkarttı. Mikael'in tişörtünü aşağıdan yukarı kesti, parçalarını yere attı. Sonra birkaç adım açılıp kurbanını seyretmeye başladı. ''Daha önce buraya hiç oğlan getirmemiştim.'' dedi ciddi bir sesle. ''Daha önce hiçbir erkeğe dokunmamıştım, babamdan başka. O benim görevimdi.'' Mikael'in şakakları zonkluyordu. Boğulma riskini göze almadan ağırlığını ayaklarına vermesi imkansızdı. Arkasındaki beton duvarda parmaklarıyla tutunabileceği bir yer aradı ama bulamadı. ''Zamanı geldi.'' dedi Martin Wanger. Duvardaki halkadan sarkan kayış şeridi tutup aşağı doğru çekti. Mikael boynundaki düğümün boğazına gömülmeye başladığını hissetti. ''Bir erkeğin tadını her zaman merak etmişimdir.'' Kayışa daha sık asıldı ve birden eğilerek Mikael'in dudaklarını öptü. Aynı anda odada soğuk bir ses yankılandı. ''İğrenç pezevenk, bu bok deliğinde benim borum öter.'' Mikael kırmızı bir sesin ardından Lisbeth'in sesini duydu. Gözlerini kapının girişinde duran Lisbeth'e odaklamayı başardı. İfadesiz bir yüzle Martin Wanger'e bakıyordu. ''Hayır, kaç!'' diye kısık bir sesle bağırdı Mikael. Martin Wanger'in yüzünü göremiyor ama nasıl şok olduğunu tahmin edebiliyordu. Bir süre sanki zaman durmuş gibiydi. Martin tabureye bıraktığı silaha uzandı. Lisbeth Salander yanında getirdiği golf sopasını sallayarak hızlı birkaç adım attı. Demir sopa havada bir yay çizip Martin Wanger'in köprücük kemiğine indi. O kadar güçlü bir darbeydi ki Mikael kırılan kemik sesini duydu. Martin acı dolu bir çığlık attı. ''Acıdan hoşlanıyor musun?'' dedi Lisbeth. Sesi zımpara kağıdı gibiydi. Mikael onun saldırıya geçtiği andaki yüz ifadesini yaşadıkça unutmayacaktı. Dişleri vahşi bir hayvan dişleri gibi açığa çıkmıştı. Gözleri siyah bir kömür gibi parlamıştı. Avına odaklanmış, şimşek hızında bir tarantula gibi hareket ediyordu. Havada ikinci defa yay çizen golf sopası bu defa Martin'in kaburga kemiğine indi. Martin tabureye takılıp yere yuvarlanırken taburenin üzerindeki silah Lisbeth'in ayaklarının dibine düştü. Bir ayağıyla silahı Martin'den uzaklaştıran Lisbeth, ayaklarının üzerine doğrulmaya çalışan Martin'e üçüncü bir darbe indirdi. Bu darbe kalçasına gelmişti. Martin'in gırtlağından korkunç bir ses yükseldi. Dördüncü darbe kürek kemiğine isabet etti. ''Lisbeth'' diye soludu Mikael. Şakaklarında öylesine dayanılmaz bir ağrı vardı ki bilincini kaybetmek üzereydi. Lisbeth Ona döndü ve yüzünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Gözleri fal taşı gibi açılmış, dili dışarı fırlamak üzereydi. Lisbeth hızla etrafına baktı ve yerdeki bıçağı gördü. Sonra bakışlarını Martin Vanger'e çevirdi. Dizlerinin üzerine doğrulmuş, bir kolu yana sarkarak Lisbeth'ten uzaklaşmaya çalışıyordu. Kısa sürede bir sorun yaratabilecek durumda değildi. Lisbeth golf sopasını elinden yere bıraktı ve bıçağı aldı. Sivri ama kör bir bıçaktı. Deri şeridi kesip Mikael'i yere indirmesi birkaç saniye aldı. Ama ilmik Mikael'in boynuna iyice gömülmüştü. Lisbeth Salander tekrar Martin Vanger'e baktı. Ayağa kalkmış ama iki büklümdü. Lisbeth onu boş verip parmaklarını Mikael'in boğazındaki ilmiğin altına sokmaya çalıştı. İlmik Mikael'in boğazına öylesine gömülmüştü ki kesemezdi. Bıçağın ucunu Mikael'in boğazıyla ipin arasına biraz sokarak genişletmeye çalıştı. Biraz uğraştıktan sonra boynundan çıkartabildi. Mikael hırıltıyla soludu. Kısa bir süre Mikael ruhu ve bedeninin birleştiği duygusuna kapıldı. Kısa bir an görüşü berraklaşmış ve odadaki uçuşan her bir tozu bile ayırt edebilmişti. İşitme duyusu mükemmel bir hale almış, tüm solumaları ve elbiselerden çıkan her bir hışırtıyı duyabilmişti. Salander'in ter kokusunu ve deri ceketinden yayılan kokuyu alabilmişti. Sonra bu an dağıldı ve beynine tekrar kan gitmeye başladı. Rengi yerine geldi. Lisbeth Salander başını odaya çevirdiğinde Martin Vanger kapıdan dışarı sıvışıyordu. Lisbeth hemen ayağa kalktı ve silahı eline aldı. Emniyet düğmesini açtı, namluda mermi var mı diye kontrol etti. Mikael onun daha önce silah kullandığını anlamıştı. Etrafına göz gezdiren Lisbeth, masada duran kelepçe anahtarını Mikael'e doğru attı. Onu yakalayacağım diye bağırarak kapıdan fırladı. Mikael onu durdurmak için bağırmak istediyse de, Lisbeth kapıda kaybolurken boğazından yalnızca hırıltılı bir ses çıktı. Martin Vanger'in bir tüfeğinin olduğunu unutmayan Lisbeth Salander, mutfakla garaj arasındaki geçitte ilerlerken silahını atışa hazır tutuyordu. Bir ara durdu. Kulaklarını açıp dinledi ama avının nerede olduğunu açığa vuran bir ses duyamadı. İçgüdüleri onu mutfağa yönlendirmişken bahçede bir arabanın çalıştırıldığını duydu. Geri döndü ve garaj kapısından dışarı fırladı. Henrik Vanger'in evinin önünden geçip köprüye doğru giden arabayı gördü. Tabancasını pantolonunun arka cebine soktu. Kaskı takmaya boş verip motosikletini çalıştırdı. Birkaç saniye içinde köprüyü geçti. Martin E4 yoluna çıkmak için göbekten dönerken Lisbeth'le aralarında 90 saniyelik bir mesafe vardı. Lisbeth onu göremiyordu. Frene bastı, motoru kapattı ve etrafı dinledi. Gökyüzü ağır bulutlarla kaplıydı. Ufuktaki belli belirsiz ışımaya bakılırsa şafak sökmek üzereydi. Sonunda bir motor sesi duyan Lisbeth, E4'ten güneye doğru giden Martin'in arabasını gördü. Motosikletini çalıştırdı, gazladı ve viyadüğün altından geçti. Otoyola çıkan viraja kadar 80 kilometre hız yaptı. Şimdi önünde dümdüz bir yol vardı. Yolu boş gören Lisbeth sonuna kadar gaza bastı. Yol uzun bir dönemeçle bir sırta doğru bükülmeye başlamışken Lisbeth'in hızı saatte 170 kilometreyi bulmuştu. Zaten hafif sikletinin yapabileceği maksimum hız da buydu. Sırttan aşağı bu hızla indi. 2 dakika sonra Martin'in arabasına 400 metre kadar yaklaşmıştı. Durum analizi. Şimdi ne yapacağım? Hızını 120 kilometreye indirdi ve aradaki mesafeyi korumaya çalıştı. Birkaç keskin virajı dönerken Martin'in arabasını birkaç saniyeliğine gözden kaybetti. Düz bir yola girdiklerinde aralarında artık 200 metre kadar bir mesafe kalmıştı. Martin, Lisbeth'in motosikletinin ışığını görmüş olmalıydı. Uzun bir viraja girdiğinde hızını arttırdı. Lisbeth de ibreyi dipledi ama virajlarda hızını kesmek zorunda kalıyordu. Uzaktan bir kamyon ışığı gördü. Bu ışığı Martin Vanger'de görmüştü. Birden hızını arttırdı ve kamyonla arasında 500 metre kala kamyonun olduğu şeride geçti. Lisbeth, kamyonun fren yaptığını ve ışıklarını çılgınlar gibi yakıp söndürdüğünü gördü. Ama Martin'in Volvo'suyla aralarındaki mesafe birkaç saniyede kapanmış ve bir çarpışma kaçınılmaz hale gelmişti. Martin Vanger arabasını doğrudan kamyonun üzerine sürdü ve müthiş bir gürültüyle çarptı. Lisbeth frene bastı. Kamyonun haşat olmuş arabayı onun şeridine sürüklediğini gördü. Birkaç saniye sonra olay yerindeydi. Hızını arttırdı ve kamyonun kasasına çarpmamak için motosikletini yolun en kenarından sürerek devam etti.
kamyonun ön tarafından alevler yükseliyordu. 150 metre kadar gittikten sonra durdu ve geriye dönüp baktı. Kamyonun şoförü direksiyonun ters tarafındaki kapıdan dışarı atlamıştı. Lisbeth tekrar gaza bastı, güneye doğru 2 kilometre kadar uzakta olan Akerbie'ye geldiğinde sola döndü ve motosikletini E4'e paralel uzanan eski yoldan kuzeye doğru sürdü. Tepeye çıktığında kaza yerinde 2 arabanın durduğunu gördü. Martin'in kamyonun altına sıkışan arabası alevler içindeydi. Bir adam elindeki küçük yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışıyordu. Lisbeth çok geçmeden normal hızla Hattie Köprüsü'nü geçti, motosikletini misafir kulübesinin önüne park etti ve Martin Wanger'in evine gitti. Mikael hala kelepçelerle uğraşıyordu. Elleri anahtarı tutamayacak kadar uyuşmuştu. Lisbeth kelepçeleri çıkarttı ve elinin damarlarında tekrar kan dolaşmaya başlayan Mikael'i kucakladı. "Martin," dedi Mikael kısık bir sesle. "Öldü." E4'ün birkaç kilometre güneyinde arabasını 150 kilometre hızla bir kamyonun üzerine sürdü. Mikael gözlerini Lisbeth'e dikti. Gitmesiyle dönmesi arasında yalnızca birkaç dakika geçmişti. "Biz polisi aramalıyız," diye fısıldadı ve sonra şiddetli bir öksürüğe tutuldu. "Niçin?" diye merakla sordu Salander. Mikael 10 dakika ayağa kalkamadı. Sırtını duvara dayayıp oturdu. Boynuna masaj yaptı ve beceriksiz bir şekilde elindeki şişeyi ağzına dayayıp su içmeye çalıştı. O kendini toparlayana kadar Lisbeth sabırla bekledi ve bu süreden düşünmek için faydalandı. "Hadi giyin." Lisbeth, Mikael'in yırtık tişörtüyle kelepçelerin, bıçağın ve golf sopasının üzerindeki parmak izlerini silip su şişesini aldı. "Ne yapıyorsun? Hadi giyin, hava aydınlanıyor, acele et." Mikael güçlükle ayaklarının üzerine doğrularak külotunu ve pantolonunu giydi. Spor ayakkabılarını ayağına geçirdi. Mikael'in çoraplarını alıp cebine sokan Lisbeth ona destek oldu. "Burada nerelere dokundun?" Mikael etrafına bakıp hatırlamaya çalıştı. Kapı ve anahtarlar dışında hiçbir şeye dokunmadığını söyledi. Lisbeth anahtarları Martin Wanger'in sandalyenin arkasına astığı ceketinin cebinde buldu. Kapı kolunun ve elektrik düğmesinin üzerine özenle silerek ışıkları kapattı. Mikael'in bodrum merdivenlerinden çıkmasına yardımcı oldu ve golf sopasını olması gereken yere koyup dönene kadar kendini beklemesini söyledi. Geriye döndüğünde elinde Martin Wanger'e ait olan koyu renk bir tişört vardı. "Şunu giy, birinin seni sabahın köründe üzeri çıplak dolaşırken görmesini istemiyorum." Mikael şok geçirdiğinin farkındaydı. Lisbeth inisiyatifi ele almıştı ve Mikael onun emirlerine itirazsız itaat ediyordu. Lisbeth onu Martin Wanger'in evinden çıkarttı. Ona sürekli destek oluyordu. Misafir kulübesinin önüne geldiklerinde durdu ve Mikael'e dönüp, "Eğer biri bizi görmüşse ve bu gece ne yaptığımızı sorarlarsa, buruna doğru bir gezintiye çıktık ve seks yaptık," dedi. "Lisbeth, ben böyle diye, hadi sen duşa gir hemen." Elbiselerini çıkartmasına yardım ederek Mikael'i banyoya soktu. Sonra mutfağa geçip kahve suyu koydu. Peynir, ciğer ezmesi ve salatalık turşusuyla 2 büyük sandviç hazırladı. Masanın başına oturmuş düşünürken Mikael topallayarak mutfağa geldi. Lisbeth onun bedenindeki çürük ve sıyrıkları inceledi. Boğazının çevresinde ilmikten kalan kara bir leke vardı ve boğazının sol tarafında bıçakla açılmış bir çizik. "Hadi yatağa," dedi Lisbeth. Mikael'in yaralarına kompres yaptı, sonra kahve ve sandviç getirdi. "Aç değilim," dedi Mikael. "Başlatma tokluğuna da ye şunu." Mikael bir süre gözlerini kapadı, sonra yatakta doğruldu ve sandviçinden bir lokma aldı. Boğazı sızlıyor ve lokmasını yutmakta zorlanıyordu. Lisbeth banyoya gidip tuvalet çantasından bir kutu kaplan yağı getirdi. "Kahve biraz beklesin, hadi şimdi yüzüstü yat bakalım." 5 dakika boyunca kaplan yağıyla Mikael'in önce sırtını sonra sırt üstü çevirerek göğsüne masaj yaptı. "Bir süre mor lekelerle gezmek zorunda kalacaksın." "Lisbeth, polisi aramalıyız." "Hayır," dedi Lisbeth. Sesinde Mikael'i şaşırtan bir öfke vardı. "Eğer polisi ararsan ben bu işte yokum. Benim polislerle işim olmaz. Martin Wanger öldü. Bir araba kazasında öldü.
Arabada yalnızdı. Şahitler var. Bırak da o işkence odasını polisin kendisi ya da başka biri bulsun. Bu odanın varlığını köydeki diğer insanlar gibi biz de bilmiyoruz.
Niçin? Lisbeth bu soruyu duymazlıktan gelip masajı devam etti.
Lisbeth hiç değilse, eğer böyle sızlanmaya devam edersen seni gerisin geri Martin'in deliğine takıp zincirlerim.
Lisbeth konuşurken Mikael bayılır gibi uykuya dalıyordu.